Ayrım 25.
Küçücük Vietnam makinesiz, teknolojisizdi. Büyük Amerika'nın elinde teknolojik olanakları vardı. Bu iki güç koca dünyanın gözü önünde dövüştü. Büyük bir eşitsizlikle tarihin en insafsız dövüşünü yaptılar bu güçler. Koşulları sayıp dökmeye burada fazla gerek yok. Amerika'nın büyük teknolojisini ve makinesini, büyük gücünü kim yendi? O da ayrı bir sorun ve uzun tartışılması çok uzun tutacak kapsamlı bir sorun. Amerika'nın teknolojisi karşısında duran, onu kollayan başka büyük teknolojik olanaklar olmasaydı eğer, küçük Vietnam Amerika'ya ne kadar dayanırdı? O da bir başka sorun. Yalnız Vietnam halkına reva görülenler insanlık dışıydı. Bu bir savaş değildi. Alıştığımız savaş gelenekleri içinde sürmedi bu savaş. Bu bir Amerikan kıyımıydı. Dünyamız artık ulusların dünyası olduğu kadar tek bir dünyadır. Vietnam'da bir dünya el altından da olsa Amerika'nın bu korkunçluğuna karşı çıktı. Bu dünya en çok Amerika'ya karşı çıktı. Vietnam'a bu zulmü yapanlar da insandı ve insanlık içinde evlerinde karılarını okşayarak, ağlayarak, gülerek, çocuklarını severek, aynen hepimiz gibi insan gibi yaşıyor, yaşayabiliyorlardı. Kimi cumhurbaşkanı, kimi senato başkanı, kimi büyük komutan olarak toplumda da Vietnam'da sel gibi akan kana bulaştırdıkları elleriyle dolaşıyor, saygı görüyorlardı. İşte bu dünyamızın büyük, korkunç yeni bir çelişkisiydi. Savaşı yapanların başına gelebilseydi, Vietnam halkının başına gelenler ne olurdu? Savaşı yapanlar, Vietnam'da olanlar kendilerinin başına gelseydi kabul ederler miydi? Bizi şimdi ilgilendiren büyük sorun budur. Amerika'da bir Watergate skandalı çıktı. Dünya birbirine girdi. Halbuki Amerika'nın kontrolünde olan ülkelerde her gün binlerce Watergate skandalı oluyordu. Olmakta. Bizim mektuplarımızı örneğin çöp sepetlerinden topluyorlar. Ama bütün mektuplarımızı bu çöp sepetinden topladıkları mektuplarımızı da dosyalar halinde mahkemeler önüne getiriyorlar. Örneğin ben çöp sepetine şimdiye kadar hiçbir mektup atmadım. Nereden geçti ellerine benim mektuplarım? Telefonlarımızı dinlediklerini mahkeme önünde açıklıyorlar. Niçin? Niye? Hangi mahkeme kararıyla? Amerika'da böyle bir şey olabilir miydi? Ama Amerika'nın kontrolündeki Yunanistan'da Amerika'nın emriyle zulümlerden zulüm, ölümlerden ölüm beğen. Niçin yapıyor bunu Amerika? Amerikan toplumunun mutluluğu için, Yunan toplumunun zulme uğraması, bir de dünyanın selameti uğruna, özgür, demokratik dünya için. Yunanistan'da işkencelerden işkence beğen. Bu işkenceleri destekleri albaylarına Amerika politikacıları yaptırıyor diyorlar. Demokrasinin beşiği Yunanistan'da, insan tarihinin en zalimleri, yeni Hitlerleri Amerika'nın %100 desteğiyle ayakta durabiliyorlar. O teknolojinin doruğundaki Amerika, Walt Whitman'ın Amerikası, Faulkner'in Amerikası, geniş, büyük insanlık yüreklerinin Amerikası. Yunanistan'da bu çağda insanlık dışı işler yaptırıyor. Bunu da kılık kılına bütün dünya biliyor. Ve Amerika kanlı elleri ve tarihin görüp göreceği en büyük gelişmiş işkence aletleriyle Amerika halkının mutluluğu, dünyanın, dünya insanlarının özgürlüğü için bütün bunları yaptırıyor. Amerikan politikacılarının, bu kadar okumuş, bu kadar düşünmüş Amerikan teknokratlarının aklı Yunanistan'da insanlarla birlikte bütün insanlığın da aşağılandığına ermez mi? Yunanistan'da yapılan işkencelerin bütün insanlığı da birlikte çürüttüğünü Amerikan politikacısı bilmez mi? Vietnam'da yapılanlar Amerika'da içinde hepimize yapıldı. Bunu da bilmez mi Amerikan politikacısı, teknokratı? İşkenceyle, zulümle insanları aşağılayanlar, aşağılananlardan bin beter aşağılandıklarını, bittiklerini bilmezler mi? Bir genç kızın copla Bikri'nin izale edilmesinin acısını bütün bir ulus 7'sinden 70'e kadar çekmez mi? Dünyanın herhangi bir yerinde zulüm ve işkence bütün dünyanın yüreğinde değil mi? Olmaz mı? Bu çağda insanlık artık bir bütündür. Sevgiler, dostluklar, acılar, zulümler, coplanmalar, işkenceler hepimizindir. Mozambik'te öldürülenle her gün insanlığımız bir parça öldürülmüyor mu? Bütün bu sözlerimi duygusal, iyi sözler, iyi niyetler mi sayıyorsunuz? Öyleyse şu dünyanın berbatlığı nedir? Bu kadar inanılmaz olanaklar içindeki insanoğlunun başındaki bu berbat hal nedir öyleyse? Uğruna bunca işkencelerin çekildiği, bunca zulümlerin reva görüldüğü Amerikan toplumu neden sevinçsiz? Neden böyle kıvranıyor bu her şeyi olan toplum? Niye böyle başsız sonsuz şu Amerikan toplumu? Okuyun Amerikan yazarlarını. Bir mutsuzluk heykeli her biri. Bir mutsuzluk destanını oluşturuyor her biri. Amerikan toplumuna iftira mı ediyorlar? Bizim gibi baskı altında inleyen toplumdan daha mı iyi Amerikan toplumu? Kazık içi bostanları, trajedisini yaratanlar, şimdi şu anda bu bütün toplum acı çekerken, onlar çoluk çocuklarıyla daha mı mutlular? Kazık içi bostanlarında aşağılananlarla birlikte hepimiz, bütün ulusçak aşağılanmadık mı? Hem de onlardan bin misli bin beter. Makineye, teknolojiye sahip olmanın, doğaya biraz da olsa hükmetmenin sarhoşluğu mu yaptı bize bunu? Bu ikiyüzlülük canavarlığını kim yaptırıyorsa bize, bir mutluluğu mutsuzlukta bulma körlüğünü, aptallığını kim yaptırıyor insanlığın bir bölüğüne? Büyük olanaklara sahip olma bir insan bölüğünü delirtiyor mu? Yoksa kör kör parmağım gözüne, bu kadar aklı olan insanlık, mutsuzlukları, aşağılananları, işkence görenleri, çoğalan bir dünyada hiç kimsenin mutlu olamayacağını bilmez mi? İşkence edenlerin işkence görenlerden daha kötü durumda olduğunu kim bilmez? Kötülük yapmak bir korkudur. Kötülük yapanlar sonunda uluslardan, dünyada şamarı yiyeceklerini bilmezler mi? Hitler'in yanına kaldı mı yaptıkları? Kimin yanına kaldı yaptığı? Onun için kadim sözdür. Zulüm gören bir kere ölür, zulmeden her gün ölür, dirilir, gene ölür. Tarihin men dakka dukka gerçeğini en çok işkence yapanlar bilirler. Bilmeleri gerek. İşkence zulüm edenler her gün ölmek korkusuyla yaşamasalardı, dünyamız bu kadar işkenceden, zulümden sonra ayakta kalabilir miydi? Dünyamızı kurtaran kötülüklere insanlığımızın şiddetle, bağışlamasız karşı koymasıdır. Çelişkiler genişledikçe insanlık geride kalanlarla birlikte kendisini arıtıyor da uluslar da öyle. Kazıkıcı trajedisine bir daha toplumumuzun izin verebileceğini sanmıyorum. İşkenceler, zulümler var. İnsanlığın toptan aşağılanması var. Ama insanlığın bütün kirlerinden arınması çabası da var. Çabaların en kutsalı aşağılanmaya karşı koymamız, direnmemizdir. Hapishanelerimiz. Akşam olur mahpushane kilitlenir, kimi kağıt oynar, kimi bitlenir, kiminin temizden kağıdı gelir, düştüm bir ormana yol belli değil, yatarım yatarım gün belli değil. Mahpushane içinde 3 ağaç incir, kolumda kelepçe, boynumda zincir, zincir sallandıkça her yanım sancır, düştüm bir ormana yol belli değil, yatarım yatarım gün belli değil. Geçen de af üstüne bazı yazmıştım. Orada hapishanelerimizin ortaçağ zindanlarını aratmayacağını yazmıştım. Hapishaneler toplumların aynalarıdır. Dünya hapishanelerle çok az ilgileniyor. Sosyologların yerlerinde olsam toplumları öğrenmek için önce hapishanelerinde araştırmalar yapardım. Türkiye'de olsun, dünyada olsun hapishanelerle insanlar çok az ilgileniyorlar. Sebebini araştırmak benim yeteneklerim dışında. Ama gönül hapishanelerin üstünde durulmasını istiyor. Psikologlar için de hapishaneler birer araştırma yerleri olmalıydı. Hapishanede insanların nasıl değiştiklerini, ayrı insanlar olduklarını görmelilerdi. Dünyada hapishaneci diye ayrı bir insan tipi vardır. Böyle bir tipinin yaratılması psikologlar için ilginç değil mi? İlk hapishaneye girdiğimde şöyle sözlerle karşılaştım. O bir iyi hapishanecidir ya da o 5 para etmez bir hapishanecidir. Hapishanecilik meslek gibi, zanaat gibi bir şey oluyor. Bizim politikamız çağ dışı, insafsız bir politikadır. Toplumumuzun çok kurumlarına bu çağ dışı insafsızlık damgasını vurmuştur. Toplumumuzda insafsız, insanın iflahını kesen kötülükler almış başını gidiyor. Tefeciliği, tefeciliğin toplumumuzun büyük bir kesiminin iflahını kestiğini biliyor musunuz? Tefecilerin köylünün büyük bir bölüğüne kan kusturduğunu biliyor musunuz? Tefecilik de toplumumuzda kanayan korkunç, insafsız bir yaradır. Tefeciliği bir örnek diye verdim. Tefeci zulmü şu anda zulümlerin en beteridir Türkiye'de. Şahlanmış bir zulüm somutlanmasıdır tefecilik. Tefeciliği bir örnek verdim. Ülkemizde böyle somutlaşan zulümler bazı kesimlerde türlü biçimde gittikçe yoğunlaşıyor. Hapishanelerimiz gittikçe bir zulüm yatağı haline geliyor. Yakında gazeteciler hapishanelerden çıkacaklar ve anılarını yazacaklar. Siz o zaman işte seyreyleyin gümürtüyü. İşte siz o zaman görün 20. yüzyılın dışına değil de gide gide tüm insanlık kurallarının dışına düştüğümüzü. Bir zamanlar affa kızıyordum. Ona haksızlık sayıyordum. İyi ki boyuna af çıkartıyorlarmış bizim politikacılarımız. Af çıkmamış olsaydı kısa sürelerde şimdi iyice biliyoruz ki mahpusların çoğunun ölüsü çıkacakmış. Bir kısa yazıda hapishanelerimizde olup bitenleri sayıp dökmeye gücüm yetmez. Örnekler bir değil, beş değil, bin değil ve görünen köy de kılavuz istemiyor. Hatice Alankuş öldü. Gencecik, dipdiri bir kız. Hapishaneye girmemiş olsaydı ölür müydü acaba? Böyle bir mantık yürütülmez biliyorum ama Hatice Alankuş'un ölümü üstüne de türlü söylentiler dolaşıyor. Biz bu söylentileri burada yazamıyoruz ama herkesin dilinde. Elin ağzı torba değil ki çekip bağlayasın. Satışı en çok olan gazetede Söylenti gazetesi. Varın yasaklayın bakalım. Söylenti gazetesine kimin gücü yetebilecek? Bir de İbrahim Çenet işi var. Eli ayağı kesik bir kişiyi kaldır at sen tek başına bir hücreye. Sonra da önüne koy yemeği. Ye kardeşim de İbrahim Çenet. Nasıl yemek yemeye çalıştığı trajedisini topluma bir bir anlattı. Bir toplumda bu olacak iş mi? İbrahim Çenet işi başka bir toplumda olmuş olsaydı dünya birbirine girerdi. Gene de girecek. İbrahim Çenet trajedisinin çağlar boyunca bir zulüm örneği olarak kuşaklar kuşaklara gösterecekler. Bizim dileğimiz yetkililerin bunun böyle olmadığını, İbrahim Çenet'i tek başına bir hücreye kapatmadıklarını, topluma açıklamaları ve böylesi çağlar boyunca zulme örnek gösterilecek bir davranıştan toplumumuzu kurtarmalarıdır. Yoksa şu daralmış yeryüzünde toplumumuz bu zulmün ağırlığını sırtında taşıyamaz. Toplumların da gücü bir yere kadardır. Üst üste ağırlıklar binerse toplumların sırtına bir süre gelir ki artık o toplum can çekişmeye başlar. Tarih boyunca politik mahkumları hapislerde, zindanlarda politikalar ayrı davranmışlardır. Öteki mahkumlardan insanlar politik mahkumları her zaman ayırmışlardır. Onlara başka türlü bakmışlardır. Politik mahkumların nitelikleri ötekilerden her zaman ayrı olmuştur. Osmanlı'da, Çarlık Rusya'sında, Avrupa'da hep böyle olmuştur. Şu anda da bütün dünyada politik mahkumlara ayrı davranılıyor. Öteki mahkumlarla politik mahkumların hapishane içindeki uğraşları da ayrı oluyor. Örneğin, politik mahkumlar ekmek kadar, dinlenme kadar kitap da istiyorlar. Kitap okumak, yazı yazmak için ışık da istiyorlar. Bu çağda ekmek kadar, su kadar kitap da insanların öz haklarından biridir. Politik mahkumları ötekilerden üstün tutmak bizim işimiz değildir. Ama politik mahkumların özelliklerinden dolayı ihtiyaçları başkadır. Biz politik mahkumlara ötekilerden başka türlü davranılmasını isteyemeyiz. Müebbede mahkum, okur yazarlığı olmayan bir kişiye istediğin kadar kitap verme, değil mi? Ama kitap okumayı iş edinmiş bir mahkuma kitap vermezsen ölür o. Hapishanede yaşayamaz. Örneğin şu anda ben 8 aya mahkumum. Mahkemem sürüp gidiyor. Yarın hapishaneye düşersem kitap okumak hem de yazmak isterim. Bu haklarım elimden alınmadığına göre, böyle bir hakkın elimden alınmasına olanak bulunmadığına göre ben okumak ve yazmak isterim. Bu benim öteki mahkumlara üstünlüğüm değildir. Haklarımızın tür değiştirmesidir. Kapatılmış bir partinin genel başkanı Behice Bora'nın ihtiyaçları başkadır. Toplumlarda bunun için hapishane gelenekleri olmuştur. Behice Bora'na kelepçe takılıp takılmaması olay olur ve toplumun uygarlık düzeyini gösterir. Hele mahkumiyeti de dünyada tartışma konusu olmuşsa, hele bir dünya kamuoyuna yanılmışsa, ilgilendiriyorsa, hele mahkeme kararları söz konusuysa, bugünlerde yurdun dört bucağından inanılmaz haberler geliyor. Kazıkçı bostanlarından gelenler beterin beteri. Analar babalar Kazıkçı bostanlarından gelenler üstüne Cumhurbaşkanı'na başvuruyorlar. toplumumuzu koruyacak büyük bir makam saydıkları için orayı. Yakında Adana'dan da bir haber geldi. Gene babalar analar Cumhurbaşkanı'na başvurmuşlar. Orada ağır baskılardan dolayı bazı mahkumlar ölüm orucuna yatmışlar. İnsan olarak, vatandaş, yazar, gazeteci olarak sormak hakkımız değil mi? Adalet Bakanı'ndan. Bu haberler doğru mu? Ağır baskılardan ötürü Adana cezaevinde ölüm orucuna yatmış kimseler var mı? Yoksa salt keyifleri için mi ölüm orucuna yatmışlar bu mahkumlar? Adalet Bakanı buna cevap vermeyecek. Biliyorum. Çünkü o toplum üstü laüssel bir kişidir. Çetin Altan bir adli hatadan dolayı hapiste yatıyor. Dedim. Dilimde tüy bitti. Bir cevap yok. Laüssel olmasa, toplum üstü olmasa, hakka hukuka meydan okumasa, yok Çetin Altan bir adli hatadan içeride değil, düpedüz hakkıyla yatıyor demez mi? Vız geliyor ona 20. yüzyıl Türkiye kamuoyu. Ve yazarlar, çizerler ve hem de Avrupa Konseyi Başkanı Feyzioğlu gene gider Avrupa Konseyi'ne. O kurumun üyelerinin ağzından girer, burnlarından çıkar. Biz burada ne oluyoruz? Buradaki hak hukuk ne oluyor? Seçim yaklaşıyor, oy mu? Oysa nasıl olsa ellerinden gene yönetime oyla geçecekler. Süleyman Bey sağ olsun. O öyle bir kaledir ki kırar döker, yakar yıkar, halkın karşısına çıkar, gene de oyunu alır. 20. yüzyılda demokrasi iddiası güden bir ülkede fikir suçu da olmaz mı diye sorar. Fikir suçuyla başka suçları karıştırır. Gene de yönetime oylarla geçer. Niçin cevap versin bir adli hatacık lafına? Sayın Adalet Bakanı, adli hata olmuşsa ne olmuş yani? Çetin Altan da ektiğini biçiyor. Ve fikir suçundan yatıyor. Fikir de Süleyman Bey'e göre suç. Olduğuna göre adli hata söz konusu olamaz. Değil mi eski Ankara Başsavcısı Sayın Adalet Bakanı Süleyman Bey bir işaret çaktı mı her şey suç olur. Şu dünyada bütün suç olmayanlar suç olur. Arkanın yeter ki Süleyman Bey'in Adalet Partisi'nin oylarına daya. Dünya insan hakları, demokrasi kuralları vız gelir de tırıs gider. Ha gayret Süleyman Bey, Türkiye'ye olan oluyor sayenizde. Ha gayret aslan özel sektör. Ya özel sektör. Özel sektörümüz o kadar güçlü ki dağları düz eder, yedi düvele fıkara Türk köylüsüne yedi canipten 70.000 ferman okur, ferman padişahın özel sektör bizimdir. Yoksa şu Türkiye'de olanları akıllar almaz. Özel sektörden söz açtım da ödleri karıştı belki de. Vallahi de billahi de hamiyetperver özel sektörümüzden kötü durumdaki mahkumlar için yardım istemiyorum. Onların yardım ettikleri yerler var. Çok hem de mahpuslara sıra gelinceye kadar gün akşam olur. Hapishanelerden gelen haberler kötü. Bir gün bunları iş edinip kamuoyuna yani Türkiye ve dünya kamuoyuna bir bir açıklamalıyım. Ve bunun yolunu bulmalıyım. Türkiye'nin selameti için bunu yapmalıyız. Bu yurdu seven her Türk aydınının boynunun borcudur. Toplumumuzun daha çok yara almaya tahammülü yok. Hem de hiç yok. Bardak doldu taşıyor. İnsan en insani tutuma bile razı oluyor. Bir teklifim var. Sayın yöneticilere. Her şeyden, ayrıcalıklardan vazgeçtik. Politik mahkumlara, öteki mahkumlara davranıldığı kadar iyi davranabilir misiniz? Bunu yapmak elinizden gelir mi? Bu gidişle hapishanelerdeki politik mahkumlar sapır sapır dökülecekler. Ne olacak diyeceksiniz. Cezalarını çeksinler. Size bir şey olmaz, biliyorum. Ya Türkiye? Sanatçı, doğa, yaşam. Tam tersi de söyleniyor. Yaşamadan da sanat yapılabilir deniyor. Kitaplar yaşamdan daha önemlidir diye de yazıyorlar. Yalnız bizde yazmıyorlar bunu. Dünyamızda bu düşünceyi savunan epey kişi var. Doğaya, yaşama karşı usul usul böylesine bir düşünce gelişiyor. Yaşama karşı, doğaya karşı böyle bir davranış var. Böylesi bir davranış birkaç kişide mi kalacak? Yoksa gelişip gerçek bir akım olacak mı? Hele bekleyelim bakalım devran ne gösterecek. Burada üstünde duracağımız doğanın ve yaşamın zenginliği sanatçıya yaşamın ve doğanın katkısıdır. Yaşam ve doğa sonsuzdadır. Yaşam ve doğa bize her an, her gün bir şey getirir. Yaşamak, yaşadığını yazmak baştan bu yana yazarların, şairlerin, destancıların işi olmuştur. İlyada'yı ele alalım. İlyada'daki olay Homeros doğmadan birkaç yüz önce olmuştur. Bu büyük yapıtı söyleyen Homeros bu. Böyle olduğuna göre İlyada'yı yaşamamıştır. Doğayı ilk ve en görkemli bir biçimde derinliğine, yaşamına inerek, özlerine vararak Homeros söylemiştir. Gerçekten bir insanın doğayı ve bir savaşı böylesine yoğun, bütün ayrıntılarıyla yaşayabilmesi olanaksız geliyor. Homeros, İlyada'dan yüzyıllar sonra başka İlyadalar yaşamıştır. Bu da bir gerçek. Homeros'un çağı da böyle birçok İlyadalar yaşamıştır. O çağlarda İlyada savaşları gibi savaşlar çoktu ve aşağı yukarı koşullara aynıydı savaşların. Yani çağların savaşlarına kadar bu savaşlar niteliklerini korudular. Onun için İlyada'da savaşı anlatan Homeros çağında da savaşı yaşamıştır. Yaşadığı üstüne de İlyada'da çok parçalar, ayrıntılar vardır. Belki kör olmadan Homeros bir savaşçı askerdi. Böylesine ayrıntıları, savaş tekniğini bir sanatçının düşlemesi olanaksız. Düş yaşanmışların üstüne kurulur. Düşün de bir temeli, bir gerçeği vardır. Yöremiz düşlerimizin en büyük etkileyicisidir. Denizi hiç görmemişsin, deniz düşü başka bir şey olur. Deniz üstüne ne kadar söz duyarsa duysun, ben 19 yaşıma kadar denizi görmemiştim ve denizi düşlüyordum. Rengini, tuzunu bana anlatmışlardı. Geniş büyüktür diye bir yargım da vardı. 19 yaşında denizi ilk gördüğümde şaşırdım. Düşlerimdeki denize hiç benzemiyordu. Deniz fotoğraflarda gördüğüme de hiç benzemiyordu. Sandığım, düşlediğim gibi de değildi. Rengini de yanlış düşlemiştim. Sonra denizi yaşadım, sonsuzluğuna, zenginliğine varmak için çaba harcadım. Bir ömür denizi, yaşamışlardan denizi öğrendim. Onların yaşamına katıldım. Şimdi artık denizi bir iyice düşleyebilirim. Olmayan, yaşanmayan bir şey de düşünebilir. İnsan kafası bir çağda, bir çağın sınırı içinde, sonsuzluklarda, gerçeküstü şeyler de düşleyebilir. O başka bir uğraş, başka bir iş. Bizim burada üstünde durduğumuz düşün de gerçeğidir. Demem o ki, Homeros'un doğa düşü, savaş düşü yaşanmıştır. Homeros uzun yıllar savaşı, doğayı yaşamış, halkın bir parçası olmuştur. Yaşamış, çok çekmiş, halkın düşçüsü olmuştur. Hem kendi yaşamış hem de yüzyıllarca yaşamış bir halkı yaşamıştır o. Onun içindir ki onun yapıtı yaşamın en küçük ayrıntılarını, düşlerini verir. Çağımızda bu koşul bozulmamıştır. Doğa yok, yaşam yok diyenler düşünmek istiyorlarsa kendilerine ederler. Sanatçı olmak istiyorlarsa kendilerine ederler. Dahası da var. Politikacı olmak istiyorlarsa doğadan ve yaşamdan koparak kendilerine ederler. İnsanın içindeki zenginlik, dışındaki zenginlik sonsuz çelişkilerdir. Çelişkileri çağımız biçimlemiştir. Doğanın her parçasının bir kişiliği, bir tadı vardır.